Ali Bey, kendinizi yorgun hissediyor musunuz?
Sahada evet ama yani çok çalışıyoruz. Ekip olarak sadece ben değil, tüm ekip sahada. İl başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız. Herkes çok çalışıyor. Ama vatandaşlarımızın karşı karşıya olduğu sıkıntıları duydukça, dinledikçe ve bizden olan beklentilerini, umutlarını duydukça, hissettikçe yorgunluğu tamamen unutturuyor. Ve daha da çok çalışmamız için bize azim veriyor. Bugün işte Ankara'daydık. Çankaya Kongresi'nden sonra şöyle bir otobüsümüze turladık.
Evet.
Yani kaç kere otobüsü durdurmak zorunda kaldık. Çünkü vatandaşlarımız bir yandan problemlerini anlatmak istiyorlar. Bir yandan iyi dileklerini, temennilerini bize iletmek istiyorlar. Bu büyük problemi, büyük sıkıntıyı ve bizden olan umudu gördükçe yorgunluk falan kalmıyor. Kaldığımız yerden daha da hızlanarak devam ediyoruz, öyle değil.
Şeyi çok merak ediyorum. Siz tabii zaman zaman hem kendi sosyal medya hesaplarınızda hem de katıldığınız programlarda bahsediyorsunuz. Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. İnsanlarla birebir temas halindesiniz. Türkiye'de gerçekten büyük bir ekonomik problem var mı şu anda?
Herhalde yakın tarihin şu anda en derin ekonomik krizini yaşıyor ülke. Ama önceki krizlerden bir farkı var. O da şu. Türkiye 3500 dolarlık milli gelirden 12.500 dolara çıktı. Dolayısıyla 2013 yılında o zirveyi bir yaşadı ülke. Toplumumuz o yüksek refah seviyesini gördü. O yüksek refah seviyesinden geriye düşünce bu krizi yönetmesi ailelerin, vatandaşlarımızın, gençlerimizin daha zor. Çünkü biz dünyada, tabii dünyada da çok dolaştık. Ben 100'ün üzerinde ülkeye gittim.
Evet.
Yani çok yoksul ülkeler var. Çok zor yaşam standartları var. Fakat eğer insanlar o zorluğun içerisinde doğdu ve büyüdüyse, ona alışıksa çok dert etmeyebiliyorlar. Ama iyi görüp, o iyi gördükten sonra onun gerisine düşünce bunun psikolojik etkisi çok ağır oluyor. Yani daha dün sosyal medyadaki yorumlar bana gösterdi arkadaşlar. Genç kardeşimizin birisi yazmış, demiş ki ya eskiden bizim evdeki buzdolabını açınca içeriden yiyecekler yere dökülürdü. Şimdi açıyorum, buzdolabının sadece işte bir rafında birkaç şey var, başka bir şey yok evimizde diyor. Bu ailenin genç bir bireyi bunu söyleyen. O zorluyor herhalde, bu krizin en acı tarafı o. Yani iyi görüp ondan sonra daha kötü durumla karşı karşıya kalmak. Bir de bu krizin daha öncekilerden önemli farkı, özellikle 1990'larda ekonomik krizler hemen erken seçimi tetiklerdi. Ve hükümetin birisi giderdi, diğer hükümet gelirdi. Yani tencere kaynamayınca hükümet gider denirdi. Yani şu anda vatandaşlarımızda öyle bir his var ki, ya bunlar geldiler kalıcı olarak ülkenin tepesine oturdular ve galiba kolay kolay gitmeyecekler gibi bir his var vatandaşımızda. Çünkü demokrasiye olan inanç maalesef zayıflamış durumda. Yani ben ilk seçimde oyumu veririm ve bu hükümet gider güveni vatandaşlarımızda şu anda az. Yani önceki krizlerle mukayese ettiğimizde herhalde iki tane önemli ayırt edici faktör bu. Çünkü biz 2001-2002 krizinde yönettik, biliyorsunuz ekonominin başındaydım ben o da. 2008-2009 krizinden sonraki dönemde de ekonominin başındaydım. İki kriz yönettik. Önceki krizleri de iş dünyasında takip ettik. 94 krizi başta olmak üzere. Şu andaki iki önemli fark bu galiba.
Biraz önce demokrasiden bahsettiniz. Sizin partiniz de Demokrasi ve Atılım. Şüphesiz ki ekip arkadaşlarınızla partinin ismiyle, logosuyla ilgili ciddi çalışmalar yapmışsınız diye umuyorum.
Tabii ki, tabii ki.
Böyle bir eksikliği gördüğünüz için mi partinizin ismi Demokrasi ve Türkiye'de son dönemde atılımla ilgili, gelişimle ilgili bir eksikliği gördüğünüz için mi Demokrasi ve Atılım?
Şöyle oldu, bizim partimiz kurulmadan önce çok sayıda isim önerisi geldi vatandaşlarımızdan. E-postayla, web sitemize öneriler yazanlar, bize mektup yazanlar, amblemler, logolar, Türkiye'nin her yerinde adeta öneriler yağdı. Daha sonra biz böyle yaklaşık 15 kişilik bir ekip oluşturduk. O 15 kişilik ekiple beraber bu gelen önerileri şöyle bir önelemeden geçirdik ve geriye yaklaşık 10 kadar isim bıraktık. Yani 10 tane olabilecek alternatif isim. Daha sonra bu 10 isim üzerinde bir araştırma yaptık. Bu 10 isim insanlara ne çağrıştırıyor? Hani olumlu şeyler mi, olumsuz şeyler mi? Ya da toplumun farklı farklı kesimlerinde ne çağrıştırıyor? O önemli. Yani bir kelime, bir kavram toplumun bazı kesimlerinde olumlu şeyler çağrıştırırken bir başka kesimine uymayabiliyor. Dolayısıyla biz toplumumuzu yatay kesen ve her kesimin, her toplumsal kesimin olumlu karşılayacağı kavramlar ve isimler üzerinde durduk ve nihayetinde kararlarımızı aslında vatandaşlarımıza beraber vermiş olduk. Çünkü sürekli onlara sorarak gittik. Demokrasi önemli çünkü demokrasiyi biz kalkınmanın, atılımın, ekonomik büyümenin zemini olarak görüyoruz. Yani sağlam bir demokrasi zeminine, sağlam bir demokrasi temeline önce ayağımızı basıp daha sonra da atılıma geçmemiz gerekiyor. Demokrasi çok önemli çünkü demokrasi ne demek? Halkın iradesi demek. Yani tek kişinin iradesi değil, halkın iradesi. Demokrasi ne demek? sadece seçimden seçime, sandıktan sandığa işleyen bir mekanizma değildir. Tabii ki seçim, sandık çok önemlidir. Demokrasinin olmazsa olmazdır ama sandıktan ve seçimden ibaret değildir. Yani seçimde %50 artı biri cebine koyup atı alan Üsküdar'ı geçer deyip daha sonra dönüp toplumu dinlememek değildir. Demokrasi aynı zamanda sivil toplumla, meslek örgütleriyle sürekli istişare içinde yönetmektir. Demokrasi demek aynı zamanda hür, özgür medya demektir. Evet. Basın, hür, özgür basın demektir. Bu olmazsa yönetenlerin toplumla bağı yavaş yavaş kopar. Toplumla bağı kopan bir yönetimde ülkenin sorunlarına çözüm bulamaz. Evet. Dolayısıyla demokrasi işin olmazsa olmazı. Biz zemini sağlam atmanın gerektiğini düşünüyoruz. Onun için demokrasi diyoruz ama memleketinde tabii atılma ihtiyacı var. Demokrasi ve atılım dedik ama sonra bu iki isim yan yana gelince o 15 kişilik ekipten arkadaşlarımızdan bir tanesi ya dedi. Böyle kısaltması bunun hani D ve A derken DEVA diye bir kısaltmamız da olsa mı acaba diye öyle arkadaşlarımızdan birisinden öneri geldi. Onu da hemen test ettik. Geniş kesimlere bir araştırma yaptık. O isim de yani DEVA isminde baktık ki tam şu anda Türkiye'nin ihtiyacı ve her zaman ileride ihtiyacı olacak bir isim. Dolayısıyla hem demokrasi hem atılım hem de DEVA
böyle ortaya çıktı.
Ciddi bir kolektif çalışmayla ve her aşamada da vatandaşlarımıza direkt sorarak onların kanaatlerini alarak oluşturulmuş isimler.
Medyada sizi gözükmeyen bir ambargo var aslında. Belki diğer muhalefet partileri için de bunu söyleyebiliriz. Ve aslında şu an günümüzdeki gazetecilerle siz bakanlık döneminizde bayağı işte uçaklarla seyahatlere gidiyordunuz, görüşüyordunuz. Herhalde doğru. Yanlış hatırlamıyorum yani.
Doğru. Ben her yurt dışı seyahatime birkaç gazeteci arkadaşımızı davet ederdim. Hem yolda giderken gelirken sohbet ederdik. Hem de oradaki programımızı yakından takip etmiş olurlardı.
Bugün onların bu tavrı sizi kırıyor mu, üzüyor mu? Yarın onlara karşı sizin bakış açınız da böyle olacak mı?
Böyle aslında yani belki üçe ayırabiliriz yani üçe ayırmak mümkün. Yani birinci gruptaki gazeteci arkadaşlarımız gerçekten kendi hani dürüst habercilik ve fikir hürriyeti ilkelerini koruyorlar. Ve başlarına ne gelirse gelsin, ne kadar yaptırıma uğrarlarsa uğrasınlar, ne kadar işlerini kaybederlerse kaybetsinler çizgisini korumaya çalışan bir grup var. Bir ikinci grup var. O ikinci grup şu anda hükümeti destekleyen medya kuruluşlarında görev yapmaya devam etseler de aslında kendi iç dünyalarında olan biteni hazmedemiyorlar. Ve bu yazıp çizdiklerine, yaptıkları haberlere, yazdıkları köşelere, yorumlarına aslında yansıyor. Yani her düşündüklerini belki söyleyemiyorlar ama söylediklerine inanarak söylüyorlar. Bu ikinci grup. Bir de üçüncü grup var ki inanmadıkları şeyleri söylüyorlar. Ben onlar için üzülüyorum. Yani şu anda sadece konjonktür böyle gerektirdiği için ya da hani böyle bir şeyler yazarsam, çizersem, söylersem hükümetin hoşuna gider diye düşündükleri için yazıp çiziyorlar. Ve dönem dönemde böyle duruşlarını değiştiren insanlar bunlar. O üçüncü gruba üzülüyorum doğrusu. Çünkü yaptıkları sadece kendi meslekleriyle ilgili değil, yaptıkları aynı zamanda milyonları yanlış etkileme, doğru olmayan şeyleri onlara anlatma, onlara empoze etme, kendi de belki de inanmadıkları fikirler konusunda toplumu yönlendirme gibi bir çalışma. En çok üçüncü gruba üzülüyorum ama birinci ve ikinci gruptaki gazeteci arkadaşlarımızla diyalogumuz var, öyle diyelim yani.
Evet. Ali Bey, şimdi tabii AK Parti'den sonra yeni bir siyasi partinin genel başkanı olmak tabii çok önemli bir konu. Ve ciddi bir kitle tarafından da takip ediliyorsunuz. Bazı insanlar size gözlerini kısarak bakıyor olabilirler. Acaba ne yapmaya çalışıyor, nereye gidiyor, nasıl bir karşılık bulacak diye. Bunun okumasını nasıl yapıyorsunuz? Ya da sizi suçluyor bir ifadeyle de bakabiliyorlar size.
O kadar nadir ki yani böyle gözlerini kısarak bakan vatandaşlarımız o kadar çok tek tük yani. Biz aşağı yukarı işte 6 aydır yollardayız. Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Benim katıldığım kongre sayısı herhalde bugün itibariyle böyle 65-70 arası bir şey. Ben sayısında artık çetelesini de tutmuyorum. Çok ilimize gittik, çok ilçemize gittik. Ta Türkiye'nin kuzeybatı ucundan tutun, Kırklareli'nden tutun, ilçelerinden tutun. En güneydoğu ilçemiz var, Şemdinli, Hakkari Şemdinli. Evet. Oraya kadar. Doğusu, Ege'si, Akdeniz'i, Karadeniz'i çok nadir karşılaşıyoruz. Ve yani oran vermek gerekirse bilmiyorum, %1 değil yani. %1 değil. Ve orada da daha çok karşılaştığımız şunu söylüyor vatandaşlarımız. Ya biz sizi seviyoruz ama yani niye ayrıldınız diye. Yani en ileri ifade bu. Biz de onları anlatıyoruz. Tabii siz dışarıdan izliyorsunuz belki ama diyoruz biz işin içindeydik, biliyorduk. Yani bu sadece bir siyasi parti meselesi değil, memleket meselesi. Baktık ki Türkiye'yi çok yanlış yerlere götürüyorlar ve Türkiye bundan büyük zararlar ediyor. Vatandaşlarımız büyük zarar görüyor. Biz bu yanlışların içinde artık ortak olmak istemedik. Yanlışların içinde bulunmak istemedik. Onun için ayrıldık diye anlatıyoruz. Ama tabii ayrıldıktan sonra başlattığımızda yepyeni bir siyasi hareket. Gerçekten yepyeni kadrolarla başlattık. Eski hiçbir şeyin devamı değil. Hani daha yani son dönemlerde kurulan partilere, hatta AK Parti'nin kurulusuna bakacak olursanız, hani ne oldu? Mesela bir parti kapatıldı. O kapatılan partinin hazır teşkilat yapısı üzerine, hazır insan kaynağı üzerine hemen konuşlandı mesela. Ya da daha sonraki kurulan partilerden böyle mevcut bir siyasi partinin bölünüp genel merkeziyle teşkilatları da bölünüp bir parça olarak hareket ettiğini falan da görüyoruz. Bizimki öyle değil. Biz böyle tırnağımıza kazıya kazıya sıfırdan gerçekten yeni siyasete ilk defa giren çok sayıda arkadaşlarımızı bu sürece katarak götürüyoruz. Mesela bugün kongresi olduğu için söylüyorum. Yani Çankaya İlçe Başkanımız genç bir avukat kadın ve bizimle ilk temasını kurduğunda ve ilgi gösterdiğinde bebek bekliyordu. Ve konuştuk ettik. Ya dedi ben dedi yani doğacak bebeğimin geleceği için dedi gerçekten kaygılanıyorum. Daha sonra bizim partimiz kuruldu. Onun bebeği oldu. Arkasından şimdi bizim Ankara'da Çankaya en büyük ilçemiz. Evet. Onun şimdi ilçe başkanı oldu. İç siyasete ilk defa Deva Partisi'yle beraber başlamış bir arkadaşımız. Ben bunu örnek olarak veriyorum. Böyle çok örneğimiz var Türkiye genelinde. Gerçekten kendi çocuklarının yarınları için bizlerle beraber olan ve ilk defa siyasete giren ve bunun çözümü yine siyasette olacak. Ben de bir şeyler yapmalıyım. Kaygısıyla, arzusuyla bizimle beraber olan çok sayıda arkadaşımız var. Genel merkezde de bütün teşkilatlarımızda da.
Bir tiyatro sanatçısı, usta bir tiyatro sanatçısı sahnede oyun oynanırken eksikleri hemen fark edermiş aslında. Siz de ekonomi alanında iyi bir uzmansınız. Evet. Sonuçta bu herkesin kabul ettiği bir şey aslında. Ya da sayılı isimlerden birisiniz Türkiye'de bu anlamda. Toplumun tamamının bildiği. Sizce Türkiye'de bu alanda eksik neler yapılıyor şu anda?
Ya aslında şu anda Türkiye ekonomisinin yönetimiyle ilgili hataları görmek için böyle bir iktisatçı olmaya gerek yok. Ya yani ben hep söylüyorum. Yani bir bakkalın yanında 2 aylık çıraklık yapmış. Böyle 14 yaşında bir kardeşimiz bu hükümetin yaptığı hataları görür. Çünkü o kadar bariz ve o kadar büyük hatalar ki. Yani bunun için böyle çok ince hani işin sanatını bilmek falan gerekmiyor. Çünkü hatalar çok büyük ve çok ortada olan hatalar. Yani mesela ekonomide en önemli unsur nedir? Güven, değil mi? Güven olmayınca olmaz.
Evet.
Şimdi güvene nereden başlarsınız? Mesela bakkal çırağı bilir ki bir bakkala olan güven sözünü tutmasıyla olur. Yani gününde ödemesini yaparak güven oluşturabilir. Ya da mesela müşterisine der ki ya şu ürünüm şu gün gelecek der. Müşteri geldiğinde gerçekten o ürünü o gün bulur. Yani söylediği doğru olur ve söz verdiğini yapar. Şimdi bugünkü hükümete bakıyoruz. Birincisi doğruyu söylemiyorlar. Yani geçen sene Türkiye ekonomisinin %1.8 büyüdüğünü söylüyorlar mesela. Milli gelirin arttığını söylüyorlar. Ekonominin içinde olan, bakkal yanında çıraklık yapan bir 14 yaşındaki kardeşimize sorduğumuzda ya ekonomi büyümüş sen bunu hissettin mi diye gülüp geçer yani. Ya da ne diyorlar mesela enflasyon %15-16 civarında açıklanıyor değil mi? Yine bakkal çırağına sorun. Fiyatlar sizin bakkalda ne kadar arttı diye bunu böyle olmadığını söyler yani %15-16 olmadığını söyler. Dolayısıyla çok bariz bir şekilde gerçekler açıklanmıyor. Şimdi hele rakamlarda siz gerçekleri vatandaşla paylaşmazsanız güveni asla oluşturamazsınız. Güven olmayınca da ekonomi olmaz, yatırım olmaz, büyüme olmaz. Yine söz verip yapmak. Mesela bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bizim tabirimizde taraflı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, referandum öncesinde nasıl sunuldu vatandaşlarımıza? Dendi ki siz oy verin, koalisyonlar dönemi bitecek dendi. Yani bunu Sayın Erdoğan başta olmak üzere o gün pek çok hukukçu bunu söyledi. Buna oy verin, destekleyin dedi. Koalisyonlar dönemi bitecek dedi. Ne oldu? 2018 ilk seçimden sonra ancak bir koalisyonla iki parti bir araya gelerek yönetebildiği ülkeydi, değil mi? Şu anda onu yaşıyoruz. Ya da ne dediler bu seçim öncesi? Ne sözü verildi? Dendi ki Sayın Erdoğan bana oyu verin. Bu faizle enflasyonla nasıl düşüyormuş görün dedi. 2,5 yıl geçti. Ne faiz düşüyor ne enflasyon. Tam tersine ikisi de artıyor. Hatta evet. Çift hanelere artık demir atmış bir enflasyon var. Çift hanelere demir atmış bir faiz var. İndiremiyorlar. İndiremeyecekler de. Böyle bir yönetim yapısının nasıl güvenin oluşturulması bekleniyor ki? Dolayısıyla yani sorunuz önemli. Yani bakınca bir sanatçı kendi alanındaki hataları yakalar ama bu kadar büyük bariz hataları dediğim gibi böyle sanatçı olmaya, iktisatçı olmaya gerek yok. Bariz ve büyük hatalar, büyük eksikler. Onun için de zaten üzerimize düşen sorumluluk çok büyük, bunu hissediyoruz.
Amirallerin açıklamasını hoş karşılamadığınızı belirttiniz. O gün de sizin doğum gününüzdü. Biraz açacak olursak, sizce orada tam olarak yanlış olan neydi?
Ya şöyle, öncelikle biliyorsunuz amiraller...
Bu arada yeni yaşınız da kutlu olsun, ha, eğer
sağ
yanlış
olun.
Bilgi değilse.
Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bir hafta 10 gün falan oldu, sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi o amirallerden önce bir de ayrıca biliyorsunuz 126 tane emekli büyükelçinin
evet,
açıklaması
emekli büyükelçin
var. Şimdi o çok gündem olmadı dikkat ederseniz. Halbuki o açıklama önemliydi, kıymetliydi. Çünkü emekli büyükelçiler ne demek? Bu ülkenin onlarca yıldır diplomasisine katkıda bulunmuş, Cumhuriyet tarihinin diplomasi başarılarını gayet iyi bilen, bu Cumhuriyet döneminin kazanımlarını ve bu ülkenin bekasını neyin oluşturduğu, bu ülkenin üzerine oturduğu uluslararası hukuk zemini, bu cumhuriyetin üzerine oturduğu temel anlaşmalar, o zemin çok önemli ve bu emekli büyükelçiler bunu en iyi bilen insanlar. Onların açıklaması çok kıymetliydi. Onlar Montreux konusunda çok haklı bir uyarı yaptılar. Dediler ki bak bu önemlidir. Dolayısıyla bu Kanal İstanbul'un Montreux ile olan ilişkisi ve uluslararası hukuk zeminine dikkat edilmelidir diye çok önemli bir açıklama ve uyarıda bulundular. Onu hükümet pas geçti dikkat ederseniz. Çünkü asıl bilenleri, asıl konuyu izleyenleri dinlemek, duymak işlerine gelmiyor. Onun için zaten şu anda Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin bastırılmış, sindirilmiş durumda. Normalde 126 tane emekli büyükelçinin bunların söylemesine gerek yok ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı var. Muazzaf büyükelçileri var. Orada koskoca bir diplomasi birikimi var. Normalde olması gereken Dışişleri Bakanlığı'ndan teknik hukuki görüşlerin hazırlanıp hükümete verilmesi ve bu projenin böyle riskleri var efendim diye anlatılması. Ama mevcut Dışişleri Bakanlığı bu yaptırılmadığı için, bastırıldığı için, kendi işlerine gelecek raporlar için baskı yapıldığı için mevcut Dışişleri Bakanlığı maalesef benim de 2 yıl onurla başında olduğum bakanlık bugün tamamen sindirilmiş, bastırılmış, etkisizleştirilmiş durumda. Böyle olunca da emekli büyükelçiler artık onları da bağlayan bir şey yok değil mi? Açıklama yaptılar. Amirallerin açıklaması sonra geldi. Tabii ki anayasamızda çok açık bir ifade özgürlüğü maddesi var. Dolayısıyla bu ifade özgürlüğü maddesi çerçevesinde herkes görüşünü açıklar. Yani bu 104 amiral de anayasanın o hükmü gereği kendi düşüncelerini açıklamakta hürdürler kuşkusuz. Evet. Ancak iletişimde sizin ne anlattığınız kadar karşı tarafın ne anlayacağı da çok önemlidir. Ve hele hele yıllarca devletin içinde olan, devlet tecrübesi olan, amiral demek ne demek? Emekli amiral, devletin içinde yıllarca tecrübe demek değil mi?
Aslında ciddi bir hafıza.
Artı ne demek? Bir de yıllarca darbe ile ve darbe teşebbüsleriyle yaşayan insanlar demek bunlar. Yani evet. Bunu iyi biliyorlar. Ya biz bunu bilmiyorduk, söylediğimizin nereye gideceğini kestiremedik falan filan. Yani bunda deme lüksleri yok. Dolayısıyla yaptıkları bu açıklamanın ucunun nereye gideceğini ve hükümetin nasıl bunu kullanacağını tahmin etmeleri lazım. Ben daha önce de ifade ettim. Adeta bir altın tepsi içerisinde hükümete bunu sundular. Dediler ki siz alın bunu şimdi kullanın. Nasıl kullanın? İşte Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar aslında darbeci bir zihniyettir gibi hemen toplumu ya da konuyu iki gruba ayırıp kutuplaştırıp sen Kanal İstanbul'u mu destekliyorsun yoksa bu darbeci amiralları mı destekliyorsun diye bunu kullanacağını hesap etmeleri lazımdı. Türkiye'yi bilen bu hani silahlı kuvvetler içerisinde yıllarca görev yapmış insanlar. Yani dolayısıyla her ne kadar açıklamaların içeriği düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirecek olsa da bunun zamanlaması bir gece yarısı mecra. Yani hangi mecrada bu yayınlanıyor? Bu da önemli. Şimdi bir de dinleyenin bunu nasıl anlayacağı, yani kendileri nasıl söylediği de dinleyenlerin nasıl anlayacağı. Bütün buralarda ciddi hatalar var bana göre ve nihayetinde de büyük bir gündem haline geldi. Ülkeye çok faydası olmadı. Yani o 126 büyükelçinin yaptığı açıklama çok daha faydalıydı bana göre. Ama 104 amiralin yaptığı zaten açıklama içerik olarak tamam fikir özgürlüğüdür. Teknik olarak doğru kısımları da olabilir açıklamanın. Fakat nihayetinde hükümetin çok işine geldi. Eğer amaç Montreux Sözleşmesi ve uluslararası hukuku korumaksa bu amacının tam tersine bir sonuç oluşturdu. Herhalde bunu da görüyorlardı.
Ama kendileri. Orada şöyle bir şey de vardı. Belki dikkat etmişsinizdir. Mesela 53 rakamının iki kere yazılıyor olması falan. Bu bir tesadüf olabilir mi sizce? Tamamen insani olarak soruyorum yani.
Bilemiyorum inanın bunlar hakkında yani yorum yapmak da çok şey değil yani çok doğru değil. Ha, içlerinde farklı niyette olanlar da olabilir ama bizim görevimiz çok böyle niyet okumak değil yani bizim görevimiz siyaset olarak, siyasetçi olarak işini iyi yapmaya, düzgün yapmaya çalışan siyasetçi olarak bizim görevimiz somut olaylardan ya da somut önümüzdeki gerçeklerden hareket ederek kendi görüşümüzü açıklamak. Yoksa bunu açıklayanların hani niyetini sorgulamak herhalde başkalarının görevi diye düşünüyorum, bilmiyorum yani.
Ali Bey, insanların sizden, özellikle gençlerin sizden beklentisi çok fazla. YouTube'da farklı içerik üreten arkadaşlara konuk oluyorsunuz. Flu TV'ye konuk oldunuz, orada farklı konuları konuştunuz. YouTube'u seviyor musunuz?
Yani YouTube güzel bir mecra. Niye derseniz insanlar çok özgürleştiriyor. Televizyon da tabii hala etkili Türkiye'de. Özellikle internetin olmadığı bölgelerde ya da farklı yaş gruplarında televizyon hala etkili mecra ama YouTube özgürleştiriyor. Nasıl özgürleştiriyor? Öncelikle zaman olarak özgürleştiriyor. Yani ne zaman müsaitseniz o zaman izliyorsunuz. İkincisi mekan olarak özgürleştiriyor. Çünkü televizyonun başında olmak zorunda değilsiniz. Yani arabada giderken, otobüste, istediğiniz yerde, kulaklığı da takıp istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde izleyebiliyorsunuz. Bir de süre olarak özgürleştiriyor. Çünkü iki katına kadar hızlı izleme şansınız var.
Evet.
Yani sabredemeyenler ya da çok hızlı bir şekilde özetini alayım diyenler. Atlı atlı izlemek mümkün. Yani sıkıştırıp daha hızlı izlemek mümkün. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde özgürleştiriyor izleyen insanlar. Onun için herhalde çok yaygın ve önemli bir mecra haline geldi.
Tabii şöyle, sizin marka konumlandırmanız itibarıyla biz sizi çok sert usluptan uzak görüyoruz şu anda. Zaten siyasi hayatınızda da böyleydi. Yani biz sizi bakarken de aslında hiç sert gördüğümü hatırlamıyorum ben yani. Sonuç olarak Türkiye'de bilinen bir siyasetçisiniz. Önemli bir geçmişiniz var. Zaman zaman kızabilirsiniz veya gerçekten çok sevdiğiniz bir şeyi tweet atmak isteyebilirsiniz. Instagram'dan paylaşmak isteyebilirsiniz. Bu süreç nasıl işliyor? Bir ekibiniz mi var?
Şöyle, bizim tabii ki bir sosyal medya ekibimiz var. Bu ekip içerisinde hem profesyonel arkadaşlarımız var, hem amatör arkadaşlarımız var, partili arkadaşlarımız var.
Evet.
Orada bir ekip var. Özellikle kurumsal hesaplarımızdan yapılan paylaşımlar tamamen partimizin kurumsal yapısı içerisinde yapılıyor. Yani ben önceden görmüyorum. Ben de sosyal medya hesaplarından görüyorum. Evet. Kurumsal hesaplardan yapılan paylaşımları. Ama benim kendi şahsi hesabımdan yapılan paylaşımların bir kısmını ben söylüyorum arkadaşlar. Ama daha önemli bir kısmını arkadaşlarımız öneriyorlar.
Evet.
Çünkü benim gün içerisinde gündemi takip etmem mümkün olmuyor. Alıp elime telefonu ya da iPad'i hani ne olmuş,
kongreyi
ne bitmiş.
Kongreyi yaptık, bugün... şunu tweetini atayım falan.
Mümkün olmuyor, imkansız bir şey. Ancak akşam geç saatlerde ben o günün gündemini yakalayabiliyorum. O da yakalayabilirsem. Dolayısıyla gün içerisinde olan hızlı gelişmelere verilecek hızlı tepkileri tamamen bizim ekibimiz hazırlıyorlar. Öneriyorlar ama bana mutlaka bir geliyor. Yani ben bakıyorum. Daha sonra da paylaşım yapalım dersem oluyor. Ya da bazen değişiklikler öneriyorum arkadaşlara. Bazı rutin şeyler var ki onlar da bana sorulmadan yapılabiliyor. Yani mesela ne bileyim bir kongremizin duyurusu mesela. Yani bunu bana sormaları gerekmiyor zaten.
Klasik atılması gerekiyor.
Tabii. Dolayısıyla benim şahsi medya, sosyal medya hesaplarımın şifresi olan böyle birkaç arkadaşımız var. Yani ben müdahil olmadan da onları yapabiliyorlar. Ama rutin şeylerde. Bir siyasi tepki vermek gerekiyorsa, bir tutum, parti tutumu oluşturmak gerekiyorsa onlar mutlaka bana geliyor, bir bakıyorum. Bazen olduğu gibi tamam diyorum, yapalım diyorum. Bazen küçük öneriler söylüyorum arkadaşlar. Bazen de ben diyorum ya böyle bir durum var, bir paylaşım yapsak iyi olur diye ben süreci başlatıyorum.
Sohbet içerisinde
hepsi oluyor yani.
Sohbet içerisinde belirttiniz biraz önce. Algılanış da çok önemli yani.
Tabii.
Bir şey anlatmak istiyorsunuz. İnsanlar onu anlamayabiliyorlar.
Öyle.
Hiç yanlış anlaşıldığınızı düşündünüz mü yakın zamanda?
Aslında partimiz kurulalı oldu, birkaç defa oldu yani.
Ya öyle demek istememiştim aslında falan diye.
Oldu tabii oldu. Nasıl oldu? Daha partimiz bir ayını ancak doldurmuştu. Geçen sene 2020'nin 23 Nisan'da mesela. Bir 23 Nisan bayram kutlama mesajı yayınlıyoruz ama her şey yeni ve her şey yani ekip acemi, her şey acemi. Evet. 3 serilik bir tweet hazırlamışlar yani. Arkadaşlar. 1, 2, 3. Üçüncüsünde de bir video var. Ve işte 23 Nisan'la ilgili başlıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi ilk iki tweet'i attık. Daha üçüncüyle ilgili videoda teknik sorun çıkınca o böyle 1,5-2 saat falan sonra oldu üçüncüsü. Fakat o ilk iki tweet'te de yani Atatürk kelimesi geçmiyor. Çünkü üçüncü tweet'e koymuşuz onu.
Evet.
Yani hazırlık öyle olmuş. En sonunda işte yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımızla bitiriyoruz normalde ama şimdi ilk iki tweet'te olmayınca, üçüncü tweet'in geleceğinden de kimsenin haberi olmayınca o iki saatte bayağı bir
linci yediniz.
Bayağı bir linç yedik. Ama o şöyle oluyor, o kalıyor bir süre, kalıyor. Ondan sonra o izin silinmesi de vakit alıyor yani. Oldu böyle şeyler, oldu birkaç kez. Biz de üzüldük ama yapacak da bir şey olmuyor. Yani bu sosyal medyanın bu çok hızlı akışının getirdiği bazı dezavantajlar oluyor. Yani
linç yediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Yani bir ritüel oluyor mu? Böyle bir yürümek, müzik dinlemek, arada bir böyle girip sürekli bakar mısınız?
Hayır, sadece tabii biraz üzülüyoruz belki ama çok böyle içselleştirdiğimiz bir üzüntü olmuyor. Çünkü niyetimiz çok açık. Hani niyet açık olunca o sonradan zaten o bir şekilde telafi ediliyor, düzeliyor. Tabii iletişim ekibimiz de üzülüyor yani böyle şeyler olunca haklı olarak.
Siz onları üzüyor musunuz peki?
Onlara sormak lazım. Üzmemeye çalışıyorum ama onlara sormak lazım.
En yani. Çok neyi üzülüyorsunuz? Biz hep sizi son dönemde siyasi olarak işte kongreler, ülke gündemiyle ilgili söylemler görüyoruz ama sonuç olarak bir insansınız. Ki siz ailenizle birlikte aslında hem yurt içinde hem yurt dışında çok seyahat etmeyi seven birisiniz. Hatta Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra işte oralara giden değil mi? Oraları gören.
Tabii. Ben öğrenciydim o zaman.
Evet. Ufak bir seyyah yapınız var diyebiliriz yani buna.
Pek ufak sayılmaz. Fırsat bulunca hemen.
Neyi özlüyorsunuz en çok?
Ya şöyle, aslında iş dünyasını biraz özlüyorum. Çünkü benim ailem 3 nesildir ticaretle uğraşan bir aile. Dedem 1928'de başlamış. Bu yıl 93. yılı yani ailemizin işle uğraşıyor olmasının 93. yılı. Ara ara özlüyorum çünkü daha basit, daha sade, hani sınırlar olan bir alan. Ama tabii siyasette yaptıklarımın ve sonuçlarının o geniş etkisi iş hayatında bulmak mümkün değil. Yani bugün şöyle bir düşünün, Türkiye'nin en varlıklı 10 ailesini düşünün. Türkiye'nin en büyük 10 şirketinin sahiplerini düşünün. Bizim gibi özgür konuşabiliyorlar mı? Mümkün değil yani. Siyasetin en önemli özelliği insanları özgürleştirmesi. Bir siyasi parti olarak biz rahat eleştirebiliyoruz. Düşündüklerimizi açıkça söyleyebiliyoruz. Ve kimse bize dönüp de sen işine bak diyemiyor. Çünkü işimizi yapıyoruz. Mesela Türkiye'nin en önemli iş örgütleri, meslek kuruluşları. Yani Türkiye'nin en büyük şirketlerinin üye olduğu yapıları düşünün. Adlarını saymamız çok önemli değil. Evet. Ama çoğunun adı T ile başlıyor. Oradan bakın. Şimdi bunların çoğu konuşamıyorlar. Çok ciddi ekonomik sıkıntıları var bu ülkenin. Çıkıp da ya biz batıyoruz, şirketlerimiz batıyor, problemimiz var, yanlış yönetiyorsunuz diyemiyorlar.
Evet.
Dedikleri zaman Sayın Erdoğan dönüyor onlara ne diyor? İşinize bakın kardeşim diyor. Hepsinin vergi denetimi korkusu var. Sosyal güvenlik denetimi korkusu var. Bankalarda kredi ilişkileri var, şu var bu var. Ama bir siyasi parti olarak biz hem yanlışları söylüyoruz, çözüm önerilerimizi geliştiriyoruz, durmadan hükümete tavsiyelerde bulunuyoruz, öneriler getiriyoruz ve ülkemizin yarınlar için hazırlanıyoruz. Dolayısıyla çok özgürüz ve bu özgürlüğün verdiği haz bambaşka. Artı bir de yaptığımız çalışmamızın milyonlarca insanın hayatını olumlu yönde etkileyecek çalışmalar olduğunu biliyoruz. Ve bunun verdiği tatmin başka hiçbir yerde yok. Yani iş dünyasında böyle bir şey yok. Çünkü iş dünyasında tamam çok zengin olabilirsiniz. Bu zenginliğin de bir sınırı var. Yani o sınırın üzerindeki kısmı günlük yaşantınızı hiç etkilemiyor. Yani diyelim ki Ankara'nın, İstanbul'un en iyi evlerinden birisinde oturuyor olabilirsiniz. Yani en pahalı arabaya biniyor olabilirsiniz. Yatınız olur, katınız olur. Tamam. Ama bunları toplayayım işte belli yani şu kadar milyon dolardır bu. Onun üstünün günlük yaşantınıza hiçbir katkısı olmaz. Onun üstü zaten yine ülke içindir. İslam oluşturursunuz. 10 bin, 20 bin, 30 bin, 100 bin insan çalıştırırsınız. Yani o belki tatmin duygusu ama evet. Yani nihayetinde Türkiye'de en çok insan çalıştıran şirket 90 bin kişi çalıştırıyor. O kadar. Ama ülkeyi yönetiyorsanız o zaman milyonlarca, 10 milyonlarca çalışanın ve 84 milyon vatandaşının hayatını olumlu yönde etkileyecek işler yapabiliyorsunuz. Yani apayrı dünya.
Şeyi soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la en son ne zaman siz yüz yüze görüştünüz?
En son yüz yüze görüşmemiz benim 2019 yılında sanırım Nisan ya da Mayıs ayında oldu. Yani benim artık AK Parti'den ayrılmak istediğimi, bununla ilgili karar verdiğimi kendisine bildirmek için yaptığım görüşmeydi.
Yani bunu yüz yüze tebliğ ettiniz. Telefonda veya
Tabii. Ve ilk kendisi duydu. Daha önce hiç kimseyle paylaşmamıştık bunu. Daha ilk kendisi duymuş oldu. Çünkü bu yıllarca beraber çalışmış olmanın bir hukuku var. Hani şunu da bize dediler. Yani sağdan soldan bazı eski siyasetçiler şunu tavsiye ettiler. Dediler ki eğer yeni bir çıkış yapacaksanız önce parti içinde isyanla başlamalısınız. Hatta parti içerisinde işte hizipleşmelisiniz. İşte kongrede ayrı bir grup olmalısınız. Yani içeride bir böyle biraz olay çıkarıp, problem çıkarıp hatta mümkünse keşke ayrılmasanız da uzaklaştırılsanız mesela. Ya da uzaklaştırmanın eşine gelip, yani partinin ihracının eşine gelip o anda istifa etseniz falan. Yani hır çıkarıp, olay çıkarıp ayrılsanız daha çok isim yaparsanız daha çok duyulur şu bu. Biz de dedik ya yani biz hayatta öyle bir şey yapmadık. Çünkü hani tiyatro diye sordunuz. Yani. Tiyatro güzel bir sanat yani saygımız da sonsuz tiyatro sanatçılarımız ama yani siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor. Siyasetin sahici bir şey olması gerekiyor. Normalde nedir? Bunca yıldır beraber çalışmış insanların bir hukuku vardır.
Evet.
O hukukun gereği de bir ayrılma kararı varsa önce o arada konuşmaktır. Yani bu eski daha tecrübeli siyasetçiler farklı düşünüyor olabilir. Kendi başlarından farklı işler geçmiş olabilir ama bizimki bambaşka ve kendine özel oldu. Sanırım da pek bunun örneği fazla yok yani. Fazla
evet,
yok.
Türkiye'de
genelde
hiç yok herhalde. Yani.
Kavgayla olur, evet. İsyanla olur. Yani bizim yani ahlakımız izin vermedi. Yani bir tiyatro oynamaya izin vermedi öyle diyeyim. Ve ne yaptık? Gittik konuştuk kendisiyle. Ben ayrılmak istediğimi ama bunun için İstanbul seçimlerini bekleyeceğimi. İstanbul'da daha belediye başkanlığı seçimi henüz yapılmamıştı. O belediye seçimleri de bittikten sonra ayrılıp bunu kamuoyuyla paylaşacağımı. Çünkü seçime giderken böyle bir şeyin de doğru olmadığını söyledim, anlattım. Daha sonra İstanbul seçimleri oldu, bitti. Sanırım tam iki hafta sonra İstanbul yerel seçimlerinden tam iki hafta sonra dilekçemi gönderdim. Önce genel merkeze. İstifa dilekçemi ve ertesi günde yazılı bir açıklamayla ayrıldığımı açıkladım. Ondan sonra da tabii belki 7-8 ay önce sonra da yeni bir başlangıç yaptık. Yani bazen şey olur, önce hazırlarsınız her şeyi, parti hazır olur, ne bileyim, il başkanlarınızı hazırlarsınız, kurucularınızı hazırlarsınız falan. Böyle her şey hazır olur. Hani bir dalı bırakmadan öbür dalı tutup bunu. Biz öyle değiliz. Önce bir kendimizi boşluğa bıraktık. Çalıştık. Yeni bir ekip kurduk. Ondan sonra da Demokrasi ve Atılım Partisi'ni bembeyaz bir sayfayla yeniden kurup yolunuza
çıkmış olduk. Şeyi çok merak ediyorum Ali Bey. Belki de ilk kez sorulacak bu soru size. Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şu anda siyasi olarak rakipsiniz.
Evet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok uzun bir süre mesai arkadaşlığı yaptınız. Size doğru. Güvendi. Görevler verdi ve onları başarıyla yürüttünüz ki evet. Türkiye'de o dönemde gerçekten çok rahat bir dönem geçirdi. Bunu hep beraber biliyoruz zaten. Siyasi rakip olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sevginizde bir azalma oldu mu?
Şöyle biz tabii yıllarca çok yakın çalıştık ama aradaki ilişki hiçbir zaman böyle emreden emir alan ilişkisi asla olmadı. Yani evet. Benim çünkü hayatta hiç patronum olmadı. Ben doğru olmadığına inandığım hiçbir şey yapmadım. Yaptığım her şeyi inandığım için yaptım ve kendim İç dünyamda ikna olduğum için yaptım. Evet. Talimatta hiçbir şey yapmadım. Bunda çok örneği vardır. Bazı örnekleri de kamuoyuna yansıyan örneklerdir. yani Sayın Erdoğan'la olan evet. çalışma dönemimizde. Dolayısıyla o konuda çok rahatım. Yani alnım açık, başım dik. Yani güvendi deniz evet ama ben o güveni suistimal edecek en ufak bir şey yapmadım. Bir önemli olan ülke için güzel bir şeyler yapmak. Evet. Bu da bir vesile oldu. Yani sonuçta ne oldu? En uzun süre bakanlık yapan kişi oldum ama yaptım işte iyi yaptığımı düşünüyorum. Zaten evet. o başarıyı ürettik. Yani bugün de kongre konuşmamızda ifade ettim. Yani biz mutfakta güzel şeyleri pişirdik, getirdik. Servisi onlara kalmış oldu. Dolayısıyla şimdi mutfak ekibi boşalınca servis edecek bir şey yok. Ama lafla da bu iş yürümüyor doğrusu. Yani işin insani ilişkisi yönü bambaşka bir şey. İşin insani yönü. Yani bu insanlar siyasetteyken bazen duygular çok ön plana çıkıyor. Yani siyasi roller hissiyata da yansıyabiliyor. Bu ikisini ayrı tutmak lazım. Aynen. Yani insani ilişki yönü hep ayrı durur. Mesela biz ne yaptık? Partimiz kurulduktan sonra ilk bayramda bayramlaşma talebinde bulunduk. Yani resmen AK Parti ile bayramlaşma talebinde bulunduk. Ama bu talebimiz reddedildi. Biz dedik yani bu gayet bizim geleneğimiz, göreneğimiz yani ne olur işte küçükler büyüklerle bayramlaşmaya gider değil mi? Gelenek odur yani. Aynen. Biz de yeni bir partiyiz. Diğer parti biraz daha eski bir parti. Dolayısıyla bizim bayramlaşmayı talep eden parti olmamız lazım. Ama bu reddedildi.
Bu bayramda da tekrar talep edecek misiniz?
Yani öyle bir açık kapı görmüyoruz şu anda. Ama olabilir. Mesela biz büyük kongremizi yaptık. Büyük kongremizde herkesi davet ettik. Yani bütün partilerin genel başkanlarını davet ettik. Ama AK Parti kongresini yaparken biz davet etmedi örneğin.
Evet.
Şimdi biz ilişkileri insani boyutuyla her zaman rahat götürürüz. Çünkü bizim korkacak, utanacak hiçbir şeyimiz yok. Başımız dik, çekinecek bir şeyimiz yok. Biz bayramlaşmaktan da çekinmeyiz. Kongreye davet etmekten de çekinmeyiz. Ama bundan çekinenler olabilir, korkanlar olabilir, utananlar olabilir. Onların kendi sorunları yani. Bizi çok ilgilendirir. Biz doğru yapalım. Yanlışı tercih edenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir diye düşünüyoruz.
Siz ne tarz müzikler dinlersiniz? Mesela Türk halk müziği sever misiniz?
Şöyle aslında benim her müzik kategorisinde sevdiğim, hoşlandığım şarkılar var.
Bir playlistiniz var yani.
Var ama bunu ben kendim oluşturmuyorum. Daha çok eşim oluşturuyor.
Hmm.
Yani bu farklı farklı genelde yani dünya müziği de oluyor işin içerisinde. Hmm. Etnik ağırlıklı müzikler de olabiliyor. Şimdi bizim kendi yerli müziklerimiz oluyor. Yani eşim çok daha güncel
o konuda size yardımcı
takip ediyor
yani.
Ve bir şeyimiz var. Yani böyle arabada giderken dinlediğim sonra bir playlist var.
Şimdi siz tabii Türkiye'yi dolaşırken böyle değil mi? zaman zaman o dağların arasından falan geçerken fazlaca vaktiniz de oluyordur diye düşünüyorum yani.
Şöyle ailece seyahat ediyorsak ve arabayı ben kullanıyorsam oluyor. Zaten ben en çok müziği o dönemde dinleyebiliyorum yani. Araba kullandığım zaman ve ailece seyahatlerimizde %90 diyeyim Kayrekset ben kendim kullanırım. Çocukları alırım. O dönemde de o arabada olduğumuz zamanlarda müzik dinlemek için en iyi fırsat. Ama kendim kullanmıyorsam, başkası kullanıyorsa ki partiyle ilgili programlarımızın çoğunda durum öyle oluyor. O zaman benim müzik dinleyecek hiç vaktim olmuyor yani. Zaten arabada geçirdiğim zamanın %80-90 telefonda görüşme veya bilgisayarda çalışmak şeklinde oluyor. Evet. Çünkü oturup da böyle bir parçayı başından sonuna dinleyecek vakit genelde çok olmuyor. Bir telefonda kesiliyor yani.
Siz futbolla aranız nasıldır?
Yani futbol şöyle...
Mesela bir hakeme yani, kızar mısınız? Bu niye nasıl gol olmaz hocam falan diye bir... Yani ben şimdi sizi hayatımda hiç böyle bağıran, kızan bir noktaya koyamıyorum da acaba belki futbolda bunu yıkıyor musunuz diye şimdi oradan bir gireyim dedim yani.
Ya şöyle ben objektif izlemeye çalışıyorum. Çok böyle fazla da taraf olmadan. Ama çok yakından da takip edemiyorum doğrusu. Hani iş böyle ligin son birkaç haftasına girerken biraz ilgilenmeye başlıyorum. ya da işte yarı final maçıysa, final maçıysa biraz ilgileniyorum ama mesela ligin başından sonuna mümkün değil yani. Biraz zaman da meselesi. Herhalde sürekli çok meşgul olduğumuz için de oluyor. Ama böyle çok yakından izleyemiyorum futbolu, öyle diyeyim.
Şey, soruyu sordum ama arada kaynadı. Sonlara gelirken onu kaçırmak istemiyorum. Sizin teknolojiyle aranız nasıldır? Mesela cep telefonunuzu ne zaman değiştirirsiniz? Yeni bir versiyonu çıktı, alayım der misiniz?
Şöyle, ben teknolojinin en ucunda ve en son kullanıcısı olmadım hiç. Çünkü niye oluyor? Niye? En ucunda olduğunuz zaman bu bug oluyor hep. Yani üretim hataları oluyor.
Evet.
Yani mesela işte cep telefonu alacaksam, yeni model çıktıysa bir 3-5 ay beklerim. Bir hataları giderilsin de derim. Ondan sonra geçerim. Çünkü ilk aldığınızda uğraştırıyor.
Bir denesin
yani siyaset insanlar. Öncesi de öyleydi. Siyasette de öyle. Yani bir defa öyle gençlik öyle yapmıyor. Arabanın en son çıkan modelini aldım mesela, o siyaset öncesi. Bir sürü problem çıkarttı. Ondan sonra dedim ben böyle en son yeni çıkan modeli almam. Bir otursun, hatalar bir çıksın da düzeltilsin. Bir iki sene bekleyeyim, ondan sonra alayım. Yani teknoloji böyle biraz denenmiş, hataları giderilmiş ama mümkün olunca sona yakın sürümünden gidiyorum. Bu bilgisayarda da öyle.
Evet.
Cep telefonunda da öyle. Otomobilde de öyle. Mesela diyelim ki partiye bir şeyler alınacak. İşte server'dı, yazılımdı, yazıcıydı. Arkadaşlar derim ya şöyle bir en az 6 ay bir denenmiş bir şey alın. Yani çok yeni son model almayın, şimdi uğraşır dururuz diye. Yani mutlaka her yeni üretimde hata oluyor.
Peki böyle olan birisi küçük yaşta otomobil meraklısı olur mu? İşte ya şöyle bir otomobilim olsaydı. İlk otomobiliniz ne zaman aldınız?
Şöyle, ben ODTÜ'de okurken aynı zamanda çalışıyordum.
Evet.
Şimdi evimiz Gazi Osman Paşa'da, okul ODTÜ, iş yerimiz de Çıkrıksal Yokuşu'nda. Ve okulun yarım olduğu dönemde, günlerde ben hep çalışmaya giderdim. ODTÜ'ye başlayınca babam dedi ya sana bir araba lazım olacak. İşte servislerde falan var ama. İşte aldık bir araba ama ne oldu? Tabii ulaşım kolaylaştı ve ben daha çok şirkete gittim. Daha çok çalıştım sonuçta. Sonradan ikinci yıl uyandım. Ya demek ki babam dedim aslında daha çok şirkete gelsin diye herhalde bu sonuçta.
Ali Bey. Valla çok keyifli bir sohbet oldu. Bütün sorularımıza samimi şekilde cevap verdiniz. Biz de bugün sizin aslında bir gününüze eşlik ettik. Keyifli bir röportaj ve deneyim oldu bizim için de. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Ankara'ya geldiniz, zahmet ettiniz. Beraber olduk. Arkadaşlar da gün boyu izlediler, yoruldular. Ben de sizlere teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Sağ olun.